Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. Bölüm 6. Eve göre yürümekte bir sakınca yoktu. Gerçi o beyninin daha iyi çalışması için hızlı hızlı volta atmayı tercih ederdi. Aslında Rourke'un adımlarına uyum sağlamak için sürekli hızını kontrol edip azaltmaya çalışmak biraz daha zordu. Böyle rahat bir şekilde ağır ağır yürüyebilmesi ne tuhaf diye düşündü. O kadar hareket ve stresten sonra hiç çaba harcamadan böyle gevşeyebilmek. Bu Eve'in hiç ustalaşamayacağı bir yetenekti. Hava ağırdı ve sıcakla yoğunlaşmıştı. Yani ılık bir şerbetin içinde ilerler gibiydiler biraz. Ama öğlenin keskin sıcağı yerini akşamın nispeten serin havasına bırakmıştı. Yani o kadar dayanılmaz boyutta değildi. Aslında buradaki sıcaklık bile daha farklı diye düşündü Eve. Güneş ışıkları kaldırımdan yansıyıp yüzünde patlamak yerine otlar, ağaçlar ve çiçeklerin arasında dağılıyordu. Ama bir şey vardı. Rourke'un sükunetinin altında bir şey vardı. Eve onu hissedebiliyordu. Adeta kadifeye sarılmış sivri bir bıçak gibiydi. Neler oluyor? Yaz çok uzun sürmüyor. Rourke onu daha önce gördüğünden pek emin olmadığı taş bir yola doğru yöneltti. Hala devam ederken keyfini çıkarmamız lazım. Özellikle de günün bu zamanında. Bahçenin en güzel olduğu zamandır bu. Herhalde diye düşündü Eve. Gerçi bahçe her zaman çok güzel görünüyordu. Kışın bile bitkilerde, genel dokuda ve tonlarda çok özel bir çekicilik vardı. Ama şu anda en yoğun olan şey renkler ve kokuydu. Güzel egzotik çiçekleriyle uzun sivri bitkiler, sade çiçekleriyle orada burada uzanan yeşil ağaçlar ve doğa ana dışında kimsenin eli değmemiş gibi görünen gür, muhteşem bitkiler. Bu bahçeyle tam olarak kim uğraşıyor? Bahçe perileri elbette. Rourke güldü ve onu yüzlerce gülün uzandığı yeşil ve gölgeli saklı bir vahaya çekti. İrlanda'dan ithal? Elbette. Çok serinmiş. Eve başını kaldırdı. Çiçeklerin kapladığı tavanın arasından yer yer güneş ışınları ve gökyüzünü görüyordu. Doğal bir klima gibi. Etrafı kokladı. Şey gibi kokuyor. Gül gibi işte diye düşündü ama o kadar basit değildi. Romantik kokuyor. Eve gülümseyerek ona döndü ama Rourke gülümsemiyordu. Ne? Eve acaba bir tehlike mi var gibi omzunun üzerinden baktı. Bir yılan filan belki. Ne oldu? Rourke ona nasıl açıklayabilirdi? Ona bu saklı, güllerle kaplı gölgelikte, tüm bu güzellikten biraz şaşkın halde duruşunu izlemenin nasıl bir şey olduğunu nasıl açıklayabilirdi ona? Uzun ince bedeni, güneşten biraz açılmış dağınık saçlarıyla böyle duruşunu, silahını inci bir kolye gibi güven ve gururla taşımasını. Eve başını salladı ve onu kendine doğru çekti. Alnını alnına dayayarak iki eliyle onun kollarını okşamaya başladı. Delirmiş bir adamın karşısına çıkmak için bir odaya silahsız ve korumasız girişini durup izlemek zorunda kalmanın nasıl bir şey olduğunu nasıl anlatabilirdi ona? Onu tek bir saniye içinde sonsuza dek kaybedebileceğini bilmenin nasıl bir şey olduğunu. Eve'in daha önce de sayısız defa ölümle karşılaştığını biliyordu. Rourke da bazen yanında olmuştu. Bazen birbirlerinin kanı ellerine bulaşmıştı. Eve bir insan ruhunun katlanacağından çok daha fazla acıyla dolu rüyalarından tutup kollarının arasına almıştı. Eve'in geçmişinin kabusu arasında birlikte yürümüşlerdi. Ama bu kez farklıydı. Sadece kendi cesareti ve aklıyla girmişti o odaya. Rourke için geride kalmak, başka hiçbir seçeneği olmadan geride kalıp izlemek ve yapmak zorunda olduğunu bildiği şeyi yaparken onu beklemek, Rourke'un kalbini demir bir pençe gibi sıkmıştı. Rourke, neler hissettiğini söylememesinin her ikisi içinde daha iyi olduğunu biliyordu. Ama Eve anlıyordu, anlamıştı. Rourke'un bile kendi içinde tam olarak anlayıp kavrayamadığı yerler ve gölgeler vardı. Yine de aşkı anlamaya başlamıştı. Rourke geri çekildiğinde ona doğru uzanan Eve oldu. Dudaklarını dudaklarına doğru kaldıran o oldu. Rourke ağır ve yumuşak olmasını istiyordu. Güllerin yarattığı romantik ortama uygun olmasını, yanı başında sağ salim olmasından duyduğu şükranı göstermek istiyordu. Ancak içindeki yoğun duygu seli onu boğuyordu artık. Rourke o duygularla sırılsıklam halde genç kadının gömleğini kavradı. Azgın dalgaların arasına atılmış bir halat gibi gömleği yumruğunun arasında sıktı. Aynı dalgaların arasında Eve'i öpmeye başladı. Eve her ikisi için de ateşlerinin biraz dinmesini bekledi. Rourke'un hala sıkıca kavradığı gömleği lime lime parçalara ayıracağını düşünmeye başlamıştı. Ama Rourke'un elleri açıldı, sert ve sahiplenici bir şekilde sırtında bir kere gezindikten sonra onun yüzüne doğru çıktı. Eve, Rourke'un gözlerindeki fırtınayı görebiliyordu. O mavi gözlerdeki ilkel bir şiddetle esen fırtına soluğunu kesiyor, nabzını hızlandırıyordu. ''Sana ihtiyacım var.'' Rourke'un parmakları Eve'in saçlarının arasına daldı. Saçlarını çekerek başını geriye doğru iteledi. ''Sana nasıl ihtiyacım olduğunu bilemezsin. Bazen hiç olmamasını istediğim bir ihtiyaç bu. İçimi kasıp kavuruyor, durmuyor.'' Dudakları Eve'in dudaklarının üzerine kapandı. Eve, o ihtiyacı, şiddetini ve yoğunluğunu iliklerine kadar hissedebiliyordu. Çaresizliğini, açlığını. Hiç tereddüt etmeden kendini bu ihtiyaca teslim etti. Çünkü Rourke yanılıyordu. Nadiren yanılırdı ama yanılıyordu. Eve o ihtiyacı anlayabiliyordu ve kontrol edilemeyeceğini bilmenin verdiği çaresizliği de çok iyi anlayabiliyordu. Aynı savaşı o da kendi içinde veriyordu. Silah koşumunu açtı ve kenara doğru fırlattı. Rourke'a biraz daha sokuldu. Kollarını sıkıca boynuna doladı. Genç adamın dudaklarını ve dişlerini boyun kıvrımında hissettiğinde inledi. Bir yerlerde bir kuş kalbini dökerek şakıyordu. Güllerin kokusu ağırlaşmaya, hipnotize edici olmaya başlamıştı. Yeşil gölgelikte serin olan hava ağırlaşıp ısınıyordu artık. Rourke gömleği onun başından çekerek çıkardı ve uzun, hünerli parmakları teninde dolaşmaya başladı. Eve artık sıcak ve erimeye başlaması dışında bir şey hissetmiyordu. Ancak Eve ona doğru uzandığında Rourke onun ellerini iteledi ve arkasında birleştirerek kilitledi. Ne kadar kendini kaybetmiş ve kayıp olsa da kontrole ihtiyacı vardı. ''Seni alıyorum.'' Rourke'un sesi hava kadar yoğundu. ''Kendi istediğim gibi.'' ''Benim ''Sen istediğini birazdan alacaksın.'' Eve'in pantolonunu çözdü. ''Ama önce ben istediğimi alacağım.'' Ve Rourke onu çıplak istiyordu. Uzanarak genç kadının alt dudağını ısırdı. ''Ayakkabılarını çıkar. Ellerimi bırak.'' Rourke elini pantolonunun içine doğru kaydırdı ve Eve'in bedeninin sarsıldığını hissettiğinde ellerini daha sıkı kavradı. Ayakkabılar. Dudaklarını Eve'in dudaklarına dayayarak elini aşağılara kaydırmaya devam etti. Ağzının içindeki dili onu çıldırtıyor, bileklerini kavrayan çelik gibi eli ve diğer elinin parmakları onu daha çok baştan çıkarıyordu. Eve inleyerek itiraz etse de kolları hissizleşmeye başlamıştı. Afallamış halde ayakkabılarını itelemeye çalışırken hazla zirveye çıkıyordu. Sıcak ve ıslak halde titremekteydi. Rourke onun her santimine dokunmak, onu tatmak ve kullanmak istiyordu. Ellerini bıraktı ve her iki eliyle bedenini okşamaya başladı. Ağzı tekrar ağzını bulduğunda Eve bu sefer şiddetle sarsıldı. Kesik kesik inlerken elleri Rourke'un saçlarını kavradı. Ama Rourke yalnızca kalçalarını sıkıca tutarak onu mahvetmeye devam etti. Eve onundu. Bu bahçede, bu dünyada. Ona aitti. Eve'in dünyası dönüyordu. Etrafındaki tüm renkler, kokular baş döndürücü bir hızla dönüyordu. Rourke'un ağzı alev saçıyor gibiydi. Öyle yoğun bir ateş vardı ki ölümüne neden olmasından korkuyordu. Eve yine her yanına ateşlerin sardığını hissetmeye başladı. Sıcaklık içini dolduruyor, patlayıp onu sarsıntılar içinde bırakarak kanına, kemiklerine kadar işliyordu. Ama Rourke hala durmuyordu. ''Yeter, yeter, yapamam.'' ''Yetmez, ben yapabilirim.'' Ateş, Eve'in dizlerini çözmeye başladığında Rourke onu yere yatırdı. Bu kez genç kadının kollarını başının üzerine doğru kaldırdı ve tekrar birleştirerek elleri arasına sabitledi. ''Sana sahip olduğum ilk günü hatırlıyor musun? Yapamam demiştin ama yapmıştın.'' ''Lanet olsun. Eve'in bedeni kıvrılarak yükseldi. Seni içimde istiyorum. İçinde olacağım. Rourke boştaki elini genç kadının göğüslerine koydu. Şimdi bu şekilde gelmeni sağlayabilirim. Hazırsın. İçindeki her şey benim için hazır. Rourke'un eli tenini kaplayan bir sihir gibiydi. O elin altında göğüsleri inanılmaz dolgun, dayanılmaz yumuşaktı ve kalbi göğüs kafesinin içinde bir yumruk gibi çarpıyordu artık. Seni böyle izlemek beni öldürüyor. Dudaklarının arasından çıkan soluklar hızlanıp kesikleşirken, çaresizce bir arzu ve zevkin Eve'in yüzünü kaplayışını izledi. Eve tekrar yükseldi, artık gerilmiş bir yay gibiydi. Sonra yandı, sonra eridi. Rourke doğrularak soyunmaya başladı. Eve yeşil yumuşak otların üzerinde ıslak, çıplak ve fethedilmiş halde yatıyordu. Üzerinde yalnızca ucundaki büyük pırlanta ile boynundaki zincir ve sade Aziz Jud kolyesi vardı. Bunları Rourke hediye etmişti. Onları birlikte takıyor olması Rourke'u çok etkiliyordu. Kolları başının üzerinde Rourke'un bıraktığı şekilde duruyordu. Hiç kimseye hiçbir şekilde teslim olmadığı gibi teslim oluyordu ona. Rourke artık bir kaya kadar sertti ve birlikte olmaya hazırdı. Eve'in üzerine doğru eğildi. Ellerini genç kadının yüzünde, boynunda ve göğüslerinde gezdirdi. Eve, Rourke'un yüzü yoğun gölgede öyle keskin, öyle güzel görünüyordu ki, bir ışık huzmesi yaprakların arasından süzülerek saçlarının üzerinde parlıyordu. ''Beni almanı istiyorum. Bunu mu duymak istiyorsun? Bunu mu duymaya ihtiyacın var? Beni almanı istiyorum. Alan sensen, evet, teslim olmak istiyorum.'' Rourke onun içine girdi. Genç kadının dizlerini itekleyerek en derinlerine doğru girdi. Eve bir çığlık attı. Rourke tamamen onu alırken duyduğu hislerin verdiği şaşkınlık onu mahvediyordu. Daha sert diye inledi ve ağzı tekrar Rourke'un dudaklarının arasına girene kadar doğruldu. Daha sert. Rourke'un bedeni sarsıldı, bir cam gibi çatlayacağından korkuyordu. Hissettiği çılgınlık arasında Eve'in ağzını, bedenini tatmaya başladı. Onun inlemelerini duyarken ve tekrar zirveye yükselmeye başladığını hissederken içinde gidip gelmeye devam etti. ''Benimle gel.'' Eve'in ellerini alarak parmaklarını birbirine doladı. ''Benimle birlikte.'' Eve'in kendini bırakması gibi Rourke da kendini bıraktı ve birbirlerini aldılar. Yan dönüp Eve'i de kendi üzerine doğru çektiğinde kalbi adeta kulaklarında atıyordu. İçindeki fırtına kendi kendini yok etmişti. Eli karısının sırtını okşarken dokunuşları yumuşacıktı. İlginç bir yürüyüş oldu. Rourke gülümsedi. ''Evet, biraz temiz hava bedene hep iyi gelir. Evet, bedene iyi gelen eminim temiz havadır.'' Eve başını salladı. ''İnsanlar neden temiz hava için kır kenarına gezinmeye gidiyorlar şimdi anladım. Şahsen harika bir gezintiydi.'' Eve başını kaldırarak Rourke'un yüzünü inceledi. ''Öyle mi?'' Rourke onun ne sorduğunu biliyordu, anladığını biliyordu. ''Evet, sanırım üstümüzü başımızı düzeltip içeri girmemiz gerek artık. Yakında McNab'i getirirler ve konuyu Somerset'e anlatmam gerek. O küçük tatlı görevi sana bırakacağım. Korkak, emin olabilirsin.'' Eve onun üzerinden kalkarak yuvarlandı, sonra kıyafetleri için etrafına bakındı. ''Gömleğim nerede benim? Yedin mi yoksa?'' ''Bildiğim kadarıyla hayır.'' Rourke başını kaldırarak işaret etti. ''Orada, güllerin üzerinde asılı.'' ''Bahçenin faydaları,'' dedi Eve, kalkıp gül dalından gömleğini kurtarmaya çalışırken. Görsel ve kokusal açıdan tam bir uyarıcı seks mahalli ve kıyafet askısı. Rourke gülerek ayağa kalktı. Kahkahasının zengin, rahat tonu Eve işlerin tekrar yoluna girdiğini anlatıyordu. İçeri girdiklerinde Eve hızlıca merdivenlerden çıktı ve doğruca ofisine girdi. ''Yapmam gereken işler var,'' dedi kendi kendine. Elbette Rourke'un Somerset'le yapacağı konuşmadan kaçınmaya falan çalışmıyordu. Tabii ki bundan başka işi de vardı. Önce komutanı aradı. Rourke'un uzman sivil danışman olarak ekibe katılması konusunda gösterdiği tereddüt tamamen yalandı. Zaten onu resmi olarak davaya dahil etmeyi düşünüyordu. Ama bunu söyleyip onu daha da şımartmanın bir alemi yoktu. ''İzin işlemleri zaten halledildi,'' dedi Whitney. Feeney, Rourke'un danışman olarak soruşturmaya katılmasını talep etti. Dedektif McNabb'in hastaneden taburcu olup senin bakımın ve gözetimine gireceğini söyledi. Benim bakımım değil, yani öyle değil. Anne babasıyla konuştum. Onlarla bir link görüşmesi yapmaya hazırlıklı ol. Ah! Şimdiden bu işi Somerset'e nasıl devredebileceğini düşünmeye başlamıştı. McNabb genç ve formda, birkaç gün içinde ayağa kalkacağını düşünüyorum. Büyük ölçüde ev ofisimden çalışmamın daha uygun olacağını düşünüyorum efendim. Feeney de aksi görüş bildirmedikçe Cockburn'un bilgisayarının buraya transfer edilmesini istiyorum. O size kalmış. Yarın Şef Tibble, Vali Peachtree ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Chang'le bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Öğleden sonra 2'de. Sen de orada olacaksın. Evet efendim. Cevapları bul Teğmen. Whitney bağlantıyı kestiğinde Eve masasına oturdu. Henüz cevapları yoktu ama sorularını sıralayabilirdi. Notlar çıkardı. Önceki notları kontrol etti. Hepsini birbirine harmanlayıp yeni notlar çıkardı. Cockburn Louis Kay, ufak çaplı uyuşturucu satıcısı. Bilgisayarın satın alımını takip etmek mümkün mü? Haftalık ve günlük kaç saat ne sıklıkta kullandığını öğrenmek için veri girişlerini kontrol et. İlkel fiziksel hamleler şeklinde sergilenen ani şiddet. Şiddet geçmişi yok. Şahit ifadelerine göre şahsın şiddet eğilimi yok. Olaydan birkaç gün önceden itibaren fiziksel semptomlar mevcut. Şahit ifadelerinde böyle belirtiliyor. Adli tabip raporunda kafa içi basınç, anormal ve aşırı şişme, hasarlı hücreler var, öldürücü. Fiziksel semptomlar, baş ağrısı, kulak ve burun kanaması, terleme. Dedektif Kevin Holloway, Cockburn'un bilgisayarını inceleme ve taraması için görevlendirilen EDB dedektifi. Bilgisayarda kaç saat çalıştığını kontrol et. Polis silahını da kullanarak ani şiddet gösterileri. Hedef özellikle McNabb ve Feeney, iş arkadaşı ve üstü. Şiddet türleri kişilik tiplerine uygun mu? Profil onayları için Mira'ya danış. Şiddet eğilimi yok. Adli tıp otopsi ön raporu Cockburn'e aynı sonuçları verdi. Sergilenen semptomlar aynı. Ölüm dışsal bir travma ya da güç kullanımıyla gerçekleşmedi. Cinayet aleti eşittir bilgisayar ünitesi. Cinayet diye düşündü Eve. Teknoloji sadece bir araçtı. Ama amaç neydi? Dallas? Hı? Eve başını kaldırdı. Saçlarını geriye attı ve kafasını biraz toplayana kadar Feeney'e boş boş baktı. Çoktan eve gitmiş olursun diyordum. Hastaneden McNabb'le birlikte geleyim dedim. Yüzünde birkaç yeni morluk daha olduğunu fark etti Eve. Çok bitkin görünüyordu. Evine git Feeney, biraz dinlen. Konuşana bak. Kafasıyla Eve'in önündeki dosya ve notları işaret etti. McNabb'in yerleştiğini görmek istedim sadece. Onu buraya almanız çok iyi oldu. Çocuk çok mutlu görünüyor. Feeney kendini sandalyeye bıraktı. Lanet olsun Dallas, lanet olsun. Yarı felçli halde. Geçici bir durum, ters bir yerden vurulduğunda olabiliyor. Evet elbette, yeterince terstense kalıcı da olabiliyor. Çocuk daha 26 yaşında, biliyor muydun? Eve'in karnında bir şeyler kasıldı. Hayır, sanırım bilmiyordum. Anne babası İskoçya'da, yazı genelde orada geçiriyorlarmış. Geri dönmek istediler ama Ian onları vazgeçirdi. Sanırım içten içe onların karşısına bu halde çıkıp onu böyle görmelerini istemiyor. Tam iyileşemeyeceğinden korkuyor olmalı. Böyle düşünmesine izin verirsek, biz böyle düşünürsek ona yardımcı olamayız. Biliyorum. Ve Holloway sürekli gözümün önüne geliyor. Ölürken, yere düşerkenki bakışları. Feeney derin bir nefes verdi. Onun da ailesiyle konuşmam gerekti. İnsanlara ne diyeceğimi bilemedim bile. Ve lanet olasıca muhabirlere, ekibime ve karıma, çocuklarıma. Feeney, zor bir olay yaşadın. Diğer davalardaki gibi de değil tam. Birimin kafa doktoruyla konuşman lazım. Feeney'in fırlattığı bakış karşısında yüzünü buruşturdu. Tamam. Benden böyle bir teklif çıkması sana tuhaf geliyor olabilir. Ama lanet olsun, rehin alındın, kendi adamlarından biri boğazına bir silah dayadı. Adamın ölmesini izledin, başka adamların yaralandı. Bu da beynini bulandırmazsa ne bulandırır? Biriminkiyle ya da Mira ile konuş. Ben olsam Mira'ya giderdim. Eğer istersen kayıt dışı da tutar. Kafamı açmak ya da içimi birine dökmek filan istemiyorum. Sesi öfke ve gücenme benzeri bir şeylerle sertleşmişti. Çalışmam lazım. Pekala. Eve sık sık kendisinde de gördüğü belirtileri tanıdığından üzerine gitmemeye karar verdi. Çok fazla işimiz olacak zaten. Şimdilik senin için de sakıncası yoksa buradan çalışalım istiyorum. Yapmamız gereken ilk iş o bilgisayar için bir koruma ya da filtre gibi bir şey ayarlamak. Koruma altına alınmadan kimse dokunsun istemiyorum ona. Ne filtresi ama? Neyi engellemeye çalıştığımızı bilmeden doğru korumayı nasıl bulacağız? Evet, mantıklı bir soru. Senin ve talep ettiğin uzman sivil danışmanın buna en kısa zamanda bir cevap bulmanızı bekliyorum. Fini gülümsedi. Buna canının biraz sıkılacağını biliyordum. Ama adam çok iyi, sen de biliyorsun. O halde onu çalıştır ve bana bir koruma kalkanı oluşturun. Eve ayağa kalktı. Fini'ye doğru ilerledi ve yaptığı biraz tuhaf gelse de önünde çömelerek aynı göz hizasından ona baktı. Evine git Fini. Bir bira iç ve karınla birlikte ol. O bir polis eşi ama seni görene kadar içi rahat etmeyecektir. Ve sen de onu görene kadar tam olarak dengeni sağlayamazsın. Sana bu işte çok ihtiyacım var. Fakat dengeni sağlamış halde olmana ihtiyacım var. Aralarındaki bakışmada sözleri gereksiz kılan bir anlaşma vardı. Zamane çocukları, dedi Fini sonunda. Her haltı bildiklerini sanıyorlar. Eve'in elini alarak sessizce sıktı, sonra ayağa kalkarak odadan çıktı ve evine gitti. Eve bir süre Fini'nin oturduğu yerde oturdu. Ellerini onun ellerini koyduğu yere koydu. Ardından kalktı ve masasına gitti, işine geri döndü. Cockburn'un verilerini, sonra da Holloway'in kişisel dosyasını açtı. Bağlantı var mı diye yaptığı bir taramanın ortalarında telelinki sinyal verdi. Dallas, elimde görmek isteyeceğin bir şey var. Baxter'ın yüzü ekranın çoğunu kaplıyordu ama Eve arka plandaki hareketleri görebiliyor, sesleri duyabiliyordu. Öncelikli bir dava var elimde Baxter. Başka bir şeye bakamam, sen hallet. Bunu isteyeceksin ama. Kurban 53 yaşında bir adam. İlk bakışta birisi onu öldürmüş, saldırıya uğramış gibi duruyor. Ama daha yakından baktığında buradaki her şeyi kendi yapmış. Kendi boğazını kesmek de dahil. Baxter, hiç vaktim yok. Ölüm öncesi epey kanaması olmuş. Kulaklar ve burundan. Ve şuna bir bak. Baxter döndü. Eve önce darmadağın halde epey geniş bir oda gördü. Sonra da yerde ekranı yukarı dönük halde yatan bilgisayar ünitesini. Gerçek masumiyete ulaşıldı. Kimsenin o bilgisayara dokunmasına izin verme, geliyorum. Kapıdan çıkmak üzereyken küfrederek duraksadı ve masaya dönerek sesli not defterini açtı. Dinle, dedi Rourke'un odasına doğru ilerlerken. Bir olay yerinden çağrı aldım, son dava ile ilgili. Şeyde geri döneceğim, işim bittiğinde, üzgünüm. Sesli notu Rourke'un masasına bıraktı ve dışarı fırladı. Chadwick Fitzhugh, yukarı doğu yakasında iki katlı bir evde yaşıyordu ve lüks yaşama alışkanlığı vardı. Yaptığı iş genel olarak dördüncü kuşak Fitzhugh'ların tek erkek varisi olmak, yani insanlarla sosyal ortamlarda boy göstermek, şık akşam yemeklerine katılmak, orta halli bir polo oyuncusu olmak ve eğer yeterince üstüne gelinirse borsa tahvilleri üzerine yorum yapmaktı. Aile işleri para ve para kazanmanın çeşitli yollarından ibaretti. Ve Fitzhugh'ların bolca parası vardı. Hobileri seyahat etmek, kumar oynamak ve küçük erkek çocuklarını baştan çıkarmaktı. Eve, Chadwick Fitzhugh'dan geri kalan kanlı yığını incelerken Baxter adamın temel bilgilerini sıralıyordu. İsmi veri taramasında da çıktı, pedofili olduğu biliniyor. Kulüplerde gezinip sohbet odalarında da epey zaman harcıyormuş, dedi Baxter. 14-16 yaş arasını tercih ediyor. Kullandığı yöntem onları alkol, zoner ya da istedikleri her neyse onunla ve daha fazlası olacağı vaadiyle ortaya getirmek. Sonra oyuncaklarını çıkarırmış, bağlamayı severmiş, gönüllü olsunlar ya da olmasınlar o şekilde cinsel ilişkiye girermiş. Eğer ev yapımı koleksiyonu bir gösterge ise videoya çekmeye de meraklıymış. Sonra onlara nakit para verip başlarını okşayıp, eğer olanlar hakkında ağızlarını açarlarsa başlarının büyük belaya gireceğini söyleyip postalarmış. Baxter yerde yatan cesede baktı. Çoğu da ona inanırmış. Eğer biz bunu biliyorsak çocuklardan en az biri konuşmuş olmalı. Evet, son 2 senede 4 kez şikayet edilmiş. Baxter üniformasının cebinden bir sakız çıkardı ve Eve de uzattı. New York'ta en azından diye devam etti. Eve'le birlikte bir süre düşünceli bir şekilde naneli sakız çiğnediler. Dava açılmış, ailesinin parası ve yüksek ücretli avukat ordusu devreye girmiş ve olaylar her seferinde kapanmış. Hiçbir şey bu pisliği etkilememiş. Dünya o olmadan kesinlikle daha güzel bir yer. Eve homurdandı ve mikro gözlükleri takarak cesedin boğazındaki yarayı incelemeye başladı. Geniş, çığlık atar gibi açılmış bir ağzı andırıyordu. Gözle görülür bir tereddüt izi yok. Tek hamle gibi. Gittin mi tam gideceksin. Eve mühürlü parmağıyla Fitzhugh'un kafasını çevirdi. Kulak kanalı kanla doluydu. Sohbet odalarında çok takılır mıymış? Şikayet dosyalarından birindeki ifade elimde. En azından bu çocuğu öyle ortaya getirmiş. Cinsel kimlik krizi geçiren ya da etrafta biraz aranmaya karar veren çocukların peşine düşüyormuş işte. Üst katta bir oyun alanı var. O da siyah deriyle kaplı. Kelepçeler, kırbaçlar, kıskaçlar, çivili donlar ve türlü türlü mekanik alet var işte. Birinci sınıf bir video ekipmanı da cabası. Baxter not defterini katlayıp kaldırdı. Görünüşe göre çocuklardan birini fena kızdırmış. Mekanın altı üstüne gelmiş. Etrafta epey uyuşturucu da var. Ama güvenlik diskleri son 3 gündür giren çıkan kimseyi göstermiyor. Buna adamın kendisi de dahil. Olayı kim haber verdi? Kız kardeşi. Evi St. Thomas dolaylarında. Sanırım sen de o adalara epey gittin diye ekledi. Mavi su, beyaz kum, çoğunlukla çıplak kadınlar. Bu sıcakta orada olmak isterdim, evet. Baxter özlem dolu bir şekilde iç geçirdi ve paçalarını kandan uzak tutmaya dikkat ederek Eve'in yanına çömeldi. Her neyse, kardeşinin bugün oraya uçması gerekiyormuş. Büyük bir aile buluşması gibi bir şey varmış. Adam gitmemiş, kadın endişelenmiş ve aramış. Kardeşi aradığında adam çığlıklar atarak, küfrederek ve burnundan kan boşalarak açıp geri kapatmış. Kadın yaralı olduğunu, saldırıya uğradığını düşünüp olayı merkeze bildirmiş. Kız kardeşiyle benim de konuşmam, resmi bir ifade almam gerek. Eve ellerini kalçalarına dayayarak Baxter'a baktı. Bu davayı senden almam lazım. Evet. Baxter derin bir nefes vererek ayağa kalktı. Tahmin ettim. Bugün EDB'de neler olduğunu herkes biliyor. Baxter dönerek bilgisayar ünitesine baktı. Neler oluyor böyle? Neler olduğunu anlamak için bir takım oluşturuyorum. Eve de doğruldu. Katılmak ister misin? Baxter ona baktı. Evet, beni de say. Tamam, güvenlik disklerinin kopyalarına, Fitzhugh'un dosyasına, kız kardeşin ismine ve bilgilerine ihtiyacım olacak. Komşular, ailesi ve bilindik arkadaşlarıyla konuşacağız. Fitzhugh'un ne zaman enfekte olduğunu bulmaya çalışalım. Eve kafasını kaşıdı. Kişisel video koleksiyonuna da ihtiyacımız olacak. Ah evet, işte benim iyi vakit geçirme anlayışıma uygun bir şey. Pisliğin tekinin küçük oğlanları becermesini izlemek. Belki o küçük oğlanlardan biri bilgisayar programlarıyla oynamayı da seviyordu. Bu bilgisayarın benim ev ofisime gönderilmesi lazım. Davada senin evden mi çalışıyoruz? Baxter'ın yüzü aydınlandı. Harikaymış. Kimse bilgisayarı kurcalamasın, tarama inceleme olmasın, kapatılacak ve ben aksini söyleyene kadar açılmayacak. Buradaki diğer veri birimleri için de aynı şey geçerli. Eve etrafına bakındı. Evi santim santim inceleyeceğiz. Hard disk gibi bir şey de olabilir. Cesedi torbalanıp öncelikli işaretiyle Morris'e yollansın. Tamamdır. Hey, senin kuyruk nerede? Kuyruk? Küçük heyecanlı kızımız Peabody. Bugünlerde çok iyi görünüyor. Bir meşe ağacındaki budak deliği bile sana güzel görünür, Baxter. Yani belki çok uzun, çok yorucu bir günden sonra. Nasıl oldu da onu bu davaya getirmedin? O biraz, şimdi McNab'in yanında. Baxter'ın yüzündeki gülümseme soldu. O nasıl? İyi, kendine geldi, konuşuyor. Morali de iyi. O, Eve ellerini cebine soktu. Sağ tarafı ile ilgili bir sorun yaşıyor. Sorun derken? Ama anlamıştı. Her polis anlardı. Aa, lanet olsun Dallas, lanet olsun. Geçici değil mi? Sadece geçici. Evet, öyle diyorlar. Bir an sessizce durdular. Hadi, işe koyulalım, dedi Eve. 12. ayrımın sonu, sayfa 111. Devamı 13. ayrımda.